Ruhumun şu eksik, çürük çarık simasını İstanbul'a gelip de büyük babamın dünyasıyla karşılaştığım zaman gördüm. Evet, onun görüş ve inanışlarındaki olgunluk, müsbet ilimler kulesini öylesine sarstı ki bu çatlakların arasından kendi varlığı yüz gösterdi. İşte ben kainatı aralanmış bulunan bu pencereden gözlemek istiyorum. Fakat oraya tırmanıp çıkabilecek miyim? Ne de olsa büyük babamın sözleri benim anlamam için çok kapalı, çok muğlak. Onlardan istediğim ölçüde istifade edemiyorum. Çünkü ne kadar okusam anlayamıyorum. Eğer büyük babam sağ olsaydı ben böyle bocalamazdım. Mesela o defterinin birinde diyor ki, "Dünyada her şey güzeldir, çirkinlik yoktur. Madem ki her şey bir sebep ve maksat uğrunda aynı kuvvet tarafından yaratılmıştır, o halde bu büyük kuvvetin fena ve çirkin bir şey icat etmesi imkansızdır. Fenalık ve çirkinlik denen şey, güzellik ve iyiliğin bir derecesinden ibarettir. Peki bu düsturu ameli olarak hayata nasıl teşmil eder, her bir hadiseye nasıl tatbik edebilirim? Faraza insanlar tarafından yapılan fenalıklara, hilelere, zulümlere iyilik namı nasıl verilebilir? Kokmuş bir leşin güzellikle ne alakası vardır? O halde büyük babamın bu düsturu, çirkinliği ve fenalığı kökünden nasıl kesip atabiliyor? Hakkın var kızım. Bunlar düşünmeye değer şeyler. Babam çok derin adamdı. Boş, manasız söz söylemezdi. Fakat sen kendini yorma. Ne lazım? O halde bunları bana sen anlat. Birkaç sayfa sonra da bak ne diyor. Her uğradığın musibet, kendi fiili ve kavli hareketlerinin eserleridir. Birinden tokat yerken, kendinin de kime tokat vurduğunu veya vurmak niyetinde olduğunu veyahut başka bir suretle etrafını rencide ettiğini düşün. Düşün, zira en geniş hazine insanın kendi varlığıdır. Bu öyle bir sonsuzluktur ki, şu koskoca dünya onun köşesinde toz zerresi gibi kalır. İşte baba, ben daha bunun gibi anlamakla anlamamak arasında bocaladığım muammaların ortasındayım. Ve örümcek ağına düşmüş bir böcek gibi de her hareketimle bu sözlerin delalet ettiği manalara biraz daha sarılıyor, dolanıyor, bağlanıyorum. Büyük babamın notları, diyalogları eski Aliye'nin düşüncelerini şaşırttı. Bu şaşkınlıktan kurtulmak için o dünya görüşünü yaşayan bir inanç halinde hayatımın içine karıştıracak bir İrfan Paşa bulmak gerek. Ancak o zaman vicdani istikrara kavuşur, mesud olurum. İşte bu yüzden tapacak bir kuvvet bulmuş olan o başı, o secde eden başı mesud adediyorum. Gerçi büyük babamın dünyasına karışmak hasreti içindeyim. Fakat bana bu dünyaya ayak basmak muhal görünüyor. Çünkü anahtarı kayıp. Büyük babam yok. Aliyeciğim, sen akıllı münevver bir kızsın. Madem ki büyük babanın düşüncelerine karşı meylin var, elbette günün birinde onları anlamaya muvaffak olursun. Herhalde kendini bu kadar yormamalısın. Sezai Bey'in bu bigane konuşuşu Aliye'ye büsbütün heyecan verdi. Onların manasını yakalayabilmek için aklın ve ilmin bana yol göstereceğini, meşale olacağını bilsem, bir bu kadar daha çalışırdım. Fakat ilmin uzun eteği gene kendi dikenlerinin arızalarına takılarak ileri gitmiyor. Bak, mesela sen, İrfan Paşa'nın oğlu, koskoca bir elçi, şu metruk kağıtların sakladığı manayı çözemiyorsun. Madde dünyasının harikalarını inkar edip küçümsemiyorum fakat ruh dünyasının gizli bir kanat gibi bu dünyanın üstüne gerilmiş varlığını da bilmek istiyorum. Maddi bilgilerim bana yeter. Artık vicdani bilgiye muhtacım. Zira hayatın maddeden ibaret olmadığı muhakkak. Bizim gibiler yarım insanlarız. Bunu hissediyor ve tamamlamak istiyorum. Ben ruhumdaki bu eksikliği duyuyorum da başkaları neden hissetmiyorlar? Neden bu isteyicilik büyük babamdan bana sıçramış? Söyle baba, bunu olsun söyle. Bana büyük babamdan bahset. Bizi birbirimize yaklaştır. Sen babama çok benzersin Aliye. O da senin gibi uzun boylu, koyu lacivert gözlü, sarı saçlı, beyaz tenliydi. Sezai Bey'in bu izahı Aliye'yi acı acı güldürdü. Babacığım, bu malumatı bana bir fotoğraf senden eksiksiz verebilir. Ben bu büyük adamın seciyesinden, varlığından, ruhundan bir koku almak istiyorum. Beni memnun etmek istiyorsan onun manevi hüviyetini, heyecanlarını, sanat aşkını tarif et. Uzun boylu lacivert gözlü İrfan Paşa öldü. Fakat şu kağıtlara bıraktığı düşünce ve iman yaşıyor. Babam 3-5 sözle anlatılır adam değildir ki sana ondan şöyle ayak üstünde söylemek mümkün olsun. Mamafi kızım büyük babanı kaybedeli tam 22 sene oldu. Sen o zaman 2 yaşındaydın. Seneler geçip büyüdükçe bana babamı unutturmayan en canlı hatıra sen oldun. Sezai Bey şimdi de şahsi duygularından bahsediyordu. Aliye babasını, bu çocuk ruhlu adamı çok sevmese sözlerinin bu kadar kabuğunda kalışından şüphesiz incinirdi. Sezai Bey'den bundan fazla istifade beklemek zaten abesti. İrfan Paşa oğlu için sadece ihtirama değer şerefli bir babaydı. Yoksa o derin ve sonsuz ruhtan oğlunda ne bir koku ne de bir eser vardı. Aliye ilerleyerek Tefekkür isimli tablonun karşısında durdu. Bu mühim eser 45 yaşlarında bir adamın portresiydi. İrfan Paşa'nın eserlerini görmeye gelenler, secde eden kadın ile bu tablonun arasında bir rakkas gibi gider gelir, birinin cazibesinden kurtulmaya çalışırken ötekinin davetkar güzelliğine kapılırlardı. Bu portreye tefekkürden dokunmuş, yalnız düşünmek zevkinin hayrete uzanan derinliklerinden çalınmış bir ifade, ince, hassas bir doku gibi yapışmış ve hakim olmuştu. Sanki bu yüz, tefekkürün dimağdan ve kalpten gelen gizli çizgileriyle kaplanmıştı. Bu düşünen yüz, haz ve hayret baskısına uğramış bu baş, neyi düşünüyordu? Düşünmek ne güzel şey. Düşünmek de ruhun istidadı derecesiyle mütenasip. Düşünmeli, bozuk bir makine gibi köhneşmiş, paslanmış bir dimağdan düşünen, araştıran dimağ elbette hayırlıydı. Aliye durgun, tembel bir kafayı ölmüş farz eder. Düşünmeli, fakat neyi? O şimdiye kadar pek çok şeyler düşünmüş, fakat bütün bu düşünceler hayatın kabuğundan ileri gitmemiş, tefekkürü huzmesi dünyanın dış yüzünde dağılarak derinlere nüfuz edememişti. Neden bizzat kendini, kendi varlığının manasını hedef alan bir tefekkürü şimdiye kadar ihmal etmiş de, gerçek kıymeti olmayan düşüncelerin birinden kurtulurken diğerinin içine yuvarlanmıştı? Halbuki şimdi büyük babasının fikir alemi bütün düşüncelerinin yerini tutan hemen tek gaye olmuştu. Artık o hayat karanlığını ışıklandıran bir meşale, coşkun ruhuna ziyadar bir yoldu. Haydi baba gidelim, seninle büyük babamın notlarını karıştıralım. Aliye yürüdü. Sezai Bey gene kızını takip etti. İrfan Paşa'nın olduğu gibi muhafaza ettikleri al kadife ile döşenmiş odasına girdiler. Bu sadefli eşyanın yarım asırlık tarihi acaba bir gün gelip torununa munis bir dekor olmak için mi kurulmuştu? Genç kız bu odanın her tarafını ayrı ayrı sever, otursa incinecek, oturmasa darılacakmış gibi gelir. Sonra bu odanın boğaza öyle harikulade bir bakışı vardır ki, insan kendini hiç kimsenin erişemeyeceği bir yükseklikte, fezada, muallak zanneder. Dağlar, deniz ve boğazın umumi görünüşü bu yüksekliğe nazaran çukur adeta çökmüş gibi kalır. Mamafih o İrfan Paşa'nın odasına girince dışarıya tabiat güzelliklerinin bu emsalsiz görünüşüne pek bakmaz. Zira odanın hususiyeti ona yetip artan bir kıymettedir. Aliye'yi büyük babasının odasına çağıran sebeplerden biri de şu Aşk ve Bakış isimli portre ve tam onun karşısına tesadüf eden duvarda aynı portre sahibinin 23 yaşlarında genç bir tıbbiyelinin fotoğrafıdır. Ne bu portrenin ne de bu küçük fotoğrafın kime ait olduğunu bilen vardır. her çizgisine derin bir mana konmuş olan bu genç baştan, sanki gizli aşikar bütün cihan esrarı gelip geçmektedir. Fakat ona bu derin ifadeyi İrfan Paşa'nın sanatkar fırçası koymamıştır. Aynı mana belagatı fotoğrafta da vardır. Heybet ve kudret her ikisinde de aynı şiddetle çakar. Sanki bu bakışlar bir fırtınanın hem koptuğu hem de geri döndüğü bir gizli karargâhtır. Sonra en bariz hususiyet kaşlar ve ince bir bıyık hattının örtemediği dudaklardır. Neden bu portre İrfan Paşa'nın hususi odasında durur? Bu genç tıbbiyelinin kim olduğunu hiç olmazsa Sezai Bey neden bilmez? Fakat bir misafir gibi vakit vakit babasının evine uğramış olan Sezai Bey de İrfan Paşa'ya ait hangi bilgi, hangi hatıra vardır ki bu olsun? Ali'ye yazıhaneden iki büyük defter çıkarıyor. İrfan Paşa'nın notları üç kısımdır. Birincisi kendi hususi düşünceleridir ki büyük, şarabi bir defterdedir. İkincisi kıymet verdiği kimselerin intibah edilmiş sözleri. Bu da mavi bir defterdedir. Üçüncü kısım ise hatıralar ve vecizelerden ibarettir. Ali'ye henüz bunları tasnif etmeye ve muhtevalarını öğrenmeye vakit bulamamıştır. Genç kız şarabi defterin rastgele bir sayfasını açtı ve okumaya başladı. Tefekkür benim güzel arkadaşım. Sen beni bırakma. Ben sensiz olamam. İrfan kendini bildi bileli tefekkürdedir. Neyi fakat? Kendi hiçliğini ve bütün eşyada, bütün mükevvenatta gördüğü ilahi şuur, azamet, saltanat ve hikmeti. Her bir zerre ile kendini gösteren bu azametten habersiz olan insan kalabalıklarının biçareliğini. Bir an kendinin Rabbani kudrete karşı yokluğunu bilerek yaşamanın, beşeriyet kirleriyle yıllarca yaşamaktan daha âlâ ve daha faydalı olduğunu. Mamafi, tefekküre nihayet mi olur? Ali'ye bu sözlerden büyük babasının Tefekkür isimli tabloyu ne maksatla çizdiğini anlamaya başlıyordu. Düşünen adam, demek ki hilkat muammasını düşünüyor, kendisi gibi içinden çıkamadığı bu ezeli düğümü çözmek için tefekküre batmış bir halde hep düşünüyor, düşünüyordu. İrfan Paşa biraz aşağıda tefekkürü daha etraflı olarak izah ediyordu. Ey insan! Allah sana akıl vermiş. Niçin yaratıldığını düşünmen için. Göz vermiş. Her bir varlıkta onu görmen için. Kulak vermiş. Her sadada onu dinlemen için. Allah nerede ben onu görmüyorum dersen şunu bil ki o gizli değildir. Her şey, her gördüğün o. Gizlilik yok. Gizlilik de görmezlik de sende. Eğer onu sana göstermeyen şu vücudun kesafetini ortadan kaldıracak olursan, onun gizli olmadığını, bütün mevcudatta kendini göstermiş olduğunu ve senden görünenin de gene o olduğunu kolaylıkla görürsün. Ama her yaratılmışta, her kabiliyette aramak olmaz. Bir köre, güneşin için görmüyorsun denebilir mi? İşte bu gibi kimselerin de hakikati göremeyişleri manevi körlüklerindendir. Mamafi, anadan doğma bir körün 15-20 sene sonra birdenbire gözlerinin açıldığı da vakidir. Şu halde tamamen kabiliyetsiz zannedilen bir kimse de birdenbire hakikate karşı istidat uyanabilir. Fakat tefekkür aşksız olmaz. Aşkı olan da hakikatten uzak kalmaz. İnsan aşkla öyle bir hale gelir ki, çok defa kendi söyler, kendinden kendi öğrenir. Ali'ye artık İrfan Paşa'nın Tefekkür isimli tablosunun iç yüzünü görüyordu. İrfan Paşa'nın eserlerini yalnız sanat kıymetiyle ölçen zümre için, bu sanat şaheserlerini ilham eden mana coşkunluğundan da nasip olsaydı, şüphesiz zevkleri Aliye'nin büyüyen, genişleyen zevkleri gibi bütün varlıklarına hakim olurdu. Genç kız başını tekrar deftere eğdi. İrfan Paşa şöyle devam ediyordu. Hakikatin yüzünü perdeleyen örtüyü kaldırmak, onu görmek için ancak ve ancak aşk lazımdır. Halbuki bir zümre vardır ki, bu kâr ile kendilerine zorluk ve mücahede yüklerler. Bir zümre de vardır ki, ilim ve akılla onu bulmak isterler. Hakikat aşksız bulunmaz. O bulunmadıkça da hilkatın manasına varılmaz. Ali'ye bir an durdu ve babasına baktı. Sezai Bey geniş, rahat koltuklardan birinde, göz kapakları uykuya hazırlanmış gibi, hafif düşmüş, yarım, kesik, esnemelerle tam bir uyuşukluk içindeydi. Kızının susmasından istifade ederek. İstanbul'a ineceğiz Ali'ye, yemek vakti de oldu, haydi kalkalım. Belki annen de gelmiş bizi arıyordur, dedi. Ali'ye deruni bünyesi cüce kalmış bu babanın karşısında, teessür ve ızdıraptan donmuş kalmıştı. Sezai Bey'in iktidai ve sathi idrakine hitap eden bütün bu sözler, ziyade sert bir hedefe kurşunun saplanmadan düşmesi gibi, kulaklarından içeri girmeden dökülmüş bulunuyordu. Halbuki genç kız karşısında hakiki bir muhataba ne kadar muhtaçtı. Babasının küçük sarı gözleri ise cevap bekleyen bir intizar içinde sabit, fersiz bir bakışla bakıyordu. Ben bugün İstanbul'a gitmekten vazgeçtim. Selma'yı telefonla çağırırım. Alacaklarım da başka güne kalsın babacığım. Niçin vazgeçtin kızım? Akşama kadar burada ne yapacaksın? İki kişi görür, biraz eğlenirdin. Aliye'ye İrfan Paşa'nın sözlerinden büyük zevk mi olurdu? Fakat bunu kendisine bir yabancı gibi dinleyen babasına söyleyemedi. Ne olurdu şu temiz yürekli adam, olgun bir ruhun sahibi olsaydı? Sezai Bey şimdi ayağa kalkmış, elleri cebinde, pencereden bakıyor, odadan çıkmak için kızının kalkmasını bekliyordu. Baba, hayatta senin için en büyük kıymet nedir? Sen. Ben mi? Evet, sen. Niçin şaştın kızım? Ya ben ölürsem, hiçbir insan üzerine hayatın gayesi kurulur mu? Beni kaybedersen, gayeni de mi kaybedeceksin? Halbuki insan kendisine ebedi yoldaş olabilecek bir gayeye yapışmalıdır. İşte ben onun için gelişigüzel bir gayeye el uzatamıyorum. Onun için her nefesimde bir intizar gizli, bekliyorum. Kaybetmem ihtimali olmayan gayeyi bekliyorum. Ali'ye annesinin koridordan gelen ayak sesleriyle sustu ve yerinden kalktı. Sezai Bey doğru tahmin etmişti. Fikriye Hanım gelmiş, onları arıyordu. Gene mi buradasınız? 10 dakikadır sizi arıyorum. Bilmem ki bu odada ne var? Ben şu kırmızı döşemelerden, kütüphaneden, yazıhaneden başka bir şey görmüyorum. Köşkte başka oturacak yer mi yok? Sen de koca bebek, kızınla buraya kapanmayı adet ettin. Sezai Bey kızının zevklerine ve duygularına iştirak edememekle beraber onların başkaları tarafından küçümsenmesine de tahammül edemezdi. Hemen karısına cevap verdi. Fikriye, sen hiç o kütüphanenin yazıhanenin içini açtın, orada gizli olan güzelliklerden istifade ettin mi? Biz Ali ile kırmızı döşemelere bakmaya gelmiyoruz. O güzellikleri bulup çıkarıyoruz. Sezai Bey kızını müdafaa etmekle karısını büsbütün kızdırmıştı. Fikriye Hanım öfkesini gizlemeye lüzum görmeden kocasına cevap verdi. Ben deli miyim ki ölmeden kendimi tozlu kağıtların içine gömeyim? Hayat beni çağırıyor. Yaşamak istiyorum. Sen bu köhne düşüncelerinin içinde boğul kal. Ali'ye zaten doğduğu günden beri kimseye benzemeyen bir mahluktur. Hele İstanbul'a geleli bir hal oldu. Tam hayatın bitmez tükenmez zevklerini sürecek bir çağda. Nedir bu hal? Anlamıyorum vesselam. Fikriye Hanım'ın boyalı yüzü hiddetten büsbütün kızarmıştı. Kapıdan çıkarken aynı öfkeli sesle, ben sofraya iniyorum, sizin saatten de haberiniz yok, diyerek hızla yürüdü. Ali'ye annesi tarafından sık sık tertiplenen bu hücuma tek cevap vermemiş, hatta söylediklerini dinlememişti bile. Fakat kızını üzecek herhangi bir söze, bir hadiseye karşı şiddetle titiz olan Sezai Bey, Ali'nin itidaline ve üzülmemiş görünmesine rağmen Gene de gözleriyle bu sevdiği yüzün ifadesini araştırdı. Fakat o gerçekten sükunet gösteriyor, hiç de siteme muhatap olmamış gibi kaygısız görünüyordu. Sofrada bu üç baş bir müsellesin cansız üç köşesi gibi hiç konuşmadan yemek yediler. Sezai Bey kahvesini içerken uzayıp gitmek istidadını gösteren bu sıkıcı sükutu dağıtmak için söz olsun diye "Kızım, perşembe günü çayı bahçede mi içersiniz yoksa içeride mi?" dedi. "Balkon daha münasip değil mi baba?" "Ne o, çay ziyafetiniz mi var? Bana haber verilmeye lüzum görülmeden kimler çağrılıyor böyle?" "Ziyafet filan değil anne. Selma yeğenleriyle beraber gelmek istemişti de." Fikriye Hanım'ın yüzünde abus maske birdenbire düştü. Ani ve gayri tabii bir neşe sanağına tutulmuş, canlanmıştı. Sezai Bey'in karısı ruh haleti kolaylıkla öğrenilen basit tiplerdendi. Onun için kocası da kızı da onun klişeleşmiş düşünce ve duygularını adeta ezbere bilirlerdi. Nitekim az evvel Aliye'nin tahmin ettiği vaziyet tahakkuk ediyordu. "Aha, öyleyse ben de komşuları çağırayım. Zaten tanışmak istediğim bazı kibar aileler var. Anlaşıldı. Ben adım atmazsam onlar 40 yıl kalsalar bize hoş geldiniz demek inceliğini göstermeyecekler. Bahçede mükemmel bir servis yaptırayım da görsünler. Kocam tekaüt oldu diye hayattan çekilecek değilim ya." Fikriye Hanım biraz durdu, düşünüyordu. Artık etrafını unutmuş, bu yeni hevesin birden esen havasıyla zevkten sarhoşa dönmüştü. Bir eğlence fırsatı kazandığı için memnuniyetinden kendi kendine konuşuyordu. "Peki ama bu davete bir vesile lazım. Bana, 6 aydır aklı neredeydi, şimdi bizi niçin çağırıyorsun demezler mi? Kalkıp da ilk adımı sizden bekledim diyemem ama." Bu müşkülü de Sezai Bey hallediverdi. "Aliye'nin Avrupa'ya gideceğini unutuyorsun." "Aa, doğru doğru, veda çayı deriz." Fikriye Hanım yeni bir zevk hamlesiyle biraz daha canlandı. "Yahut çay olmasın da akşam yemeği verelim." Artık az evvelki kütüphane sahnesini, kızına olan daimi hoşnutsuzluğunu unutmuş gibiydi. "Münasip değil mi Aliye?" diye mütebessim genç kızın yüzüne baktı. "Çok münasip anne." Fikriye Hanım hemen fiile koymak istediği bu ziyafetin esas hatlarını tasarlamak için kocasıyla beraber o gün İstanbul'a indi. Onlar gittikten sonra Aliye de büyük babasının odasından şarabi kaplı defteri alarak bahçeye çıktı. İrfan Paşa korusu Boğaz'ın en meşhur korularındandı. Genç kız buranın çok müstesna parçaları arasında çınar altını her bir köşesine tercih ederdi. Çınar yapraklarının yekpare kesafetiyle gölgelenmiş olan bu düzlükte eskiden beri fındık ağacından yapılmış bahçe koltukları vardı. Aliye burada oturur, ağaçların ve dalların arasından Boğaz'ın kopuk kopuk görünüşüne kanmadan, doymadan bakardı. Nitekim şimdi de dünyanın hiçbir köşesinde eşi olmayan bu güzellik mahşerine aynı hayran gözlerle bakıyordu.